Armonik Hikayeler. Armonik Hikayeler.
Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Armonik Hikayeler'den sesimizin ulaştığı her yere, yurdumuzun her yerine, dünyanın dört bir yanına sevgilerimizi, saygılarımızı ileterek başlıyoruz programa. Programların hazırlanmasında çok kıymetli emekleri olan Eda Kotanoğlu, tam karşımda program konuğumuz Özkan Pekesen ve mikrofonun başında Armonik Hikayeler programının da prodüktörü ben Murat Ören. Bugün Selçuk Ural'ı konuşacağız. 1945'te başlayan bir ömür yolculuğu, ne mutlu ki hala devam ediyor. Ve Selçuk Ural'ın özellikle 70'lerde, 80'lerin ortalarına kadar marka olmuş şarkılarından da örnekler vereceğiz. Tabii ki hayat hikayesine dair satır başlarını da Özkan'ın rehberliğinde sizlerle paylaşacağız. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Nasılsın?
Gayet iyiyim. Evet. Siz de iyisiniz inşallah.
İyiyiz, iyiyiz, gayet iyiyiz. Bir program vakti daha, işimizin başındayız. Bu evet. Daha büyük mutluluk olur mu?
Çok şükür diyelim.
Tabii, tabii.
Özetle budur yani.
Sen nereden konuya dahil olmak istersin? 1945, Bartın doğumlu Selçuk Ural, 80'li yaşlara gidiyor artık.
Evet, Allah ömür versin diyerek başlayalım. Ve Türk popüler müzik tarihinde önemli bir figür. Hı-hı. Neden? Çünkü Avrupa'da bir şekilde Selçuk Ural muadilleri vardır. Mesela Julio Iglesias gibi, yani gözünüzü onu getirdiğiniz zaman sanki Türkiye'deki iz düşümü gibidir. Hı hı. Gerek fiziksel şeyi, özellikleri, hı hı, gerek şarkıyı okuyuşu, kıyafetleri, hı hı, ve genelde, hatta yani belki de %80, %90 oranında romantik şarkılara ağırlık vermesiyle yani o romantik müziğin prensi gibiydi.
70'de, özellikle 70'lerde.
Özellikle 70'lerde ama
düzgün de bir fiziği vardı.
Çok çok böyle fazlasıyla. Zaten çok sporlu.
Köşeli çeneli, yani etkileyici bir yüz ifadesi.
Evet, yani bir çizgi roman şeyi gibi bir yüzü vardır kendisinde. Bunun temel sebebi şey, tam bir tenis tutkunu. Yani çok önemli.
Atletik bir vücut. Evet.
İşte o yüzden biraz da onun etkisi var. Hatta bu alanda kupalar falan da kazanmış. Yani çok fazlasıyla sporla içli dışlı.
Yani raketi dekor olarak elinde tutmuyor yani.
Elbette, elbette. Var, evet. Yani tenis oynadığı dönemde tenis Türkiye'de çok konuşulmazdı. Tabii. O kadar eskiye dayanan bir şey var, arka planı var. Bir şekilde konservatuvarda okuduktan sonra trombon bölümünde okuyor mesela. O yüzden biraz bekledim.
Bilmeyenler için açıklayalım, trombon nasıl
bayağı
bir
ağır da bir şeydir böyle.
Nefesli bir çalgı, evet.
Bir sağ öne arkaya itekleyerek falan çalarsınız. Çok da zordur. Dolayısıyla böyle ciddi bir müzik eğitim var. Ve bir şekilde Ankara'ya geldikten sonra hemen Ankara'yla da ilgili bir şeyler söylemek lazım. Popüler müzikte ne kadar ünlü tanıyorsanız, hı hı, yani belki de %60-70 oranında Ankara.
Yolu bir Ankara'dan geçmiştir. Kendisi de, başkent tabii burası.
Daha sonra burada bir tek,
biz de bu yayını Ankara'dan yapıyoruz.
Amatör çalışmalar buradadır. Daha sonra endüstrisi İstanbul'da olduğu için bir şekilde İstanbul yolunu tutar. Bütün popüler
süreç böyle işler. Böyle o amatör ruh ama önce Ankara'da filizlenir.
Tabii, çünkü o ilk önce o mandolinle başlayan ve gitarla devam eden süreç Ankara'dadır.
Şimdi o zaman Sil'de başlarını dinletelim Selçuk Ural'dan. Ardından konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Armonik Hikayeler'de Selçuk Ural'ı konuşuyoruz. Sil'de baştan dinletelim. Sonra karşınızdayız.
İnan, yoruldum sevmekten, bıktım usandım gezmek eğlenmekten. İstemek vermeyenden, ağlayıp yalvarmak hepsinden beter. Hep aynı yer, aynı dünya, aynı aşk, aynı rüya. İnanmıyorum artık yalanlara. Dertler dolmuş başıma, zevkler sevdamla damla, üzüntüler kederlerse cevap. İstersen gel sil de baştan, sil de baştan başlayalım. Mutluluğu bulmadınsa gel yeniden arayalım. İstersen gel sil de baştan başlayalım. Mutluluğu bulmadın sevmekten, bıktım usandım gezmek eğlenmekten. İstemek vermeyenden, ağlayıp yalvarmak hepsinden beter. Başka yer, başka dünya, başka aşk, başka rüya. İnanalım gel bütün yalanlara. Özgür ol kuşlar gibi, yeni doğmuş çocuklar gibi. Başka kucaklardasın sanki şimdi. İstersen gel, hey! Sil de baştan, hey! Sil de baştan başlayalım. Mutluluğu, hey! Bulmadınsa gel yeniden arayalım. İstersen gel, hey! Sil de baştan, hey! Sil de baştan yaşayalım. İstersen gel, hey! Sil de baştan, hey! Sil de baştan yaşayalım. Mutluluğu, hey! Bulmadınsa gel yeniden arayalım. İstersen gel, hey! Sil de baştan, hey! Sil de baştan yaşayalım.
Şarkının ardından senin çıkardığın notlardan yararlanarak çok kısa bilgi vereyim dinleyicilerimize. Sevgili dinleyiciler, 1945 Bartın doğumlu Selçuk Ural, aslen Malatyalı. Tam adı Abdülkadir Selçuk Ural. Tapu kadastro müfettişi olan babasının görevi nedeniyle Bartın'da doğuyor. İlkokulu Samsun'da, ortaokulu Ankara Bahçeli Evler'de, liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde okuyor. Lise 2'den ayrılıp Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl trombon bölümünde okuyor. Az önce Özkan da bu bilgileri verdi. Ankara'da Yurdaer Doğulu, Alper Feyman'la sahneye çıkıyor. Jüpiter grubu. Yaz tatilinde İstanbul'a çalışmak için gidiyor ve Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'ndan teklif alıyor ve İstanbul'da çalışmaya başlıyor. Aslında bu süreci çok hızlandırılmış haliyle şarkıyı dinletmeden önce Özkan da vurgulamıştı. Okul kaydını da İstanbul Belediye Konservatuarı Şen bölümüne aldırıyor. 64-65'te geceleri Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası ile beraber 2 yıl otellerde çalışıyorlar. Daha sonra tek başına çalışmaya başlıyor. 1967 yılında yani 22 yaşında ilk 45'liğini Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı İtalyanca Genti Giovanni adlı bir şarkıyla plağa çekiyor ve aylarca liste başı kalıyor. Bunu birden okuyuverdim Genti Giovanni diye ama mutlaka Eda bir kusur bulacak. Çünkü
İtalyanca yazıldığı gibi okuduğu için bence bir yanlış yok.
Yani. Eda'nın İtalya'da olduğu için telaffuzdan kesin bir eksi vermiştir bana. Sen buradan devam et.
Şimdi burada bazı yani mihenk taşları var diyeyim. Mesela bir tanesi Yurdaer Doğulu. Şimdi Selçuk Ural, o bahsettiğim Ankara macerasında bir takım yetenekleriyle ön plana çıkıp İstanbul'a gitme kararı aldığı zaman, hı hı, yani bu işlerde durduk yerde olmuyor. Yani Yurdaer Doğulu gibi, işte bugün Kenan Doğulu'nun en yeni nesil bilir. Onun babasıdır kendisi.
Son derece Selçuk Ural da Hakan'ın babasıdır. O da aslında gündemde, evet, olan bir müzik.
Evet, işte jenerasyonlar değişiyor, çocukları falan.
Babalar, tabii oğullar, evet.
Hepsini tanıyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir gitarist yani Yurdaer Doğulu. Tabii. Onun dikkatini çekmek, onun orkestrasında var olmak falan son derece zor işler. 60'ların ortamında.
Çok doğru diyorsun.
Bir başka isim Şerif Yüzbaşıoğlu.
Öyle herkese gel diyen isimler değil.
Yani bunlar. Birlikte çalıştıkları sanatçıları burada uzun uzun.
Ki Şerif Yüzbaşıoğlu çok erken bir kayıptır. Evet. Şenay Yüzbaşıoğlu'nun da eşiydi.
Eşidir. Evet. İşte bakın cümleler nasıl birbirini takip ediyor. Çünkü bunlar hakikaten Türk müziğinin, o dönemdeki hafif müziğin referans isimleri. Dolayısıyla bu dikkati çekmesi.
Sezen Cumhur Önal öyle.
Elbette. Ve bunlarla bir şekilde yan yana gelmek durumunda kalıyorsunuz. Hı. Ama bunun için dediğim gibi bir kabiliyet, bir gerçekten sarsıcı bir şeyiniz olması gerekiyor. Fark ediyorlar şeyi, hı-hı, Selçuk Ural'ı. Ve İstanbul macerası başlıyor bahsettiğin 45'likte. Dilersen bir şarkısını daha dinleyelim.
Affet'i dinletelim Selçuk, tamam, Ural'dan. Sonra devam edelim. Affet, Selçuk Ural söylüyor Armonik Hikayeler'de sevgili dinleyiciler.
kızgınlık anında söylenmiş. Gerçek duygularım değildi. Dinle bak, itiraf ediyorum. Seni çok çok seviyorum. Bir kez olsun sen de beni sevdiğini söylesen. Bu sözü bir kere duymak için bir ömür boyu seni beklesem. Seninle birlikte yaşayıp seninle ölsem. Yeter artık bana, derdim bu acı bir son bulsun. Geçmişteki her şey unutulsun. Yeniden başlayalım her şeye sen de. Affet ne olur beni, söylediklerim doğru değildi. Bir kızgınlık anında söylenmiş, gerçek duygularım değildi. Dinle bak, itiraf ediyorum, seni çok çok seviyorum. Gerçek duygularım değildi. Dinle bak, itiraf ediyorum. Seni çok çok seviyorum.
Sen şimdi diskografiyi, hayat hikayesini aktarıyorsun. Çıkardığın isimler var. Biz o şarkıyı bugün dinletmeyeceğiz ama albüm ismidir. Dertlerimi zincir yaptım, evet, birbirine ekliyorum. 70'lerde mesela ben çocukken TRT radyolarında da çok karşımıza çıkardı. Çok sevdiğim bir şarkıydı.
Geleceksin diye bir gün hala seni bekliyorum, bekliyorum diye devam eder. İşte mesela Aşkın Mapushane vardır, son derece ünlüdür. Dolayısıyla bir liste hazırlarken belki onlar kadar ünlü değil ama çok...
Tabii hepsini de sığdıramıyoruz. Yani senin, ama sözüne ediyoruz.
Her hafta söylediğin gibi bir 30 dakikada belli kadar sürede oluyor. Dolayısıyla işte İstanbul'a geldiği andan itibaren çok büyük bir ilgi çekiyor. Böyle bahsettiğimiz orkestralarla çalışıyor. 45'likleri çıkıyor. Ardından yine başka referans isimlerle yan yana olduğunu görüyoruz. Şöyle söylemiştik. Fecri Ebcioğlu, mesela Ülkü Aker, işte Fikret Şeneski, mesela Ajda Pekkan külliyatının tamamının belki
Ayten Altman, yani, öyle
söz yazarıdır. İşte Baha Boduroğlu, Sezen Aksu.
Yakın zamanda kaybettik.
Evet, Allah rahmet eylesin. Evet. Ondan sonra Mustafa Alpo gibi isimlerle yan yana geldiği zaman bu arada şunu görüyoruz. Kişinin demlendiğini görüyoruz. Yani bir şekilde artık Ankara'dan geliş, o ilk 45'likler, farklı referans isimlerle yan yana geliş, bazı eğlence yerlerinde çalışma ve artık mesleğinin doruğunda o fiziğiyle sahnede olan bir Selçuk.
Ve yine senin çıkardığın notlardan dinleyicilerimize aktaralım. Bir ilkte de yer alıyor. Evet. Müjdat Gezen ve Perran Kutban'la birlikte Türkiye'nin ilk müzikli kabare şovu olan Bu İşte Bir İş Var'la 2 yıl bu grupla birlikte birçok konser ve gazino, gece kulübü çalışmalarına katılıyor.
İşte yine dönemle ilgili bir şey söylemek durumundayım. Yani hakikaten bir yetenekseniz bütün insanların dikkatini çekiyorsunuz. Bakın nasıl başladı şey, o zincir ve devamında nasıl gidiyor.
Bilardo topunun bütün bantlara vurması gibi bütün isimlerle bir şekilde temasınız,
evet,
olmaya başlıyor.
Evet, hatta çok da iddialı bir şey, mesela bir kabare şovu. Orada da yer alması yeteneğini nereye getirdiğini gösteriyor zaten.
Ki yani 70'ler diyoruz, 45 doğumlu bir isim, 25-30 yaş arasında. Yani çok genç, da genç aslında.
Çok genç. Daha sonra sinemaya da geçecek. Bir şarkı dinleyelim, ondan da bahsedelim.
Dinleyelim ama sana şöyle bir kontur soru olsun. Buyurun. 1970'lerde insanlar çok daha mı erken olgunlaşıp elleri ekmek tutuyordu? Şimdi 2020'lerde 30'lar 40'lar geliyor, hala insanlar üretmek için bekliyorlar. Çağ mı değişti, biz mi yaşlandık, sabırsızlaştık, ne diyorsun?
Hani sen bazen diyorsun ki 3 nokta koyalım uzun uzun düşünelim gibi. Bu çok ciddi bir sosyolojik bir konu yani.
Ve yalnızca ülkemize de özgü değil.
Tabii,
dünyada da
bütün
böyle.
Dünyada bunu görüyoruz. Mesela şimdi fast food var mesela. Yemek kültüründen hep bunu örnek veriyorlar ama son derece çarpıcıdır. Belki klişedir ama çarpıcıdır. O dönem öyle bir şey olmadığını çok net olarak biliyoruz.
Bir tost biliyoruz o zaman.
Yani dolayısıyla bütün her şey hiçbir zaman olduğu gibi yerinde kalmıyor. Biz bile öyle. 20 yaşında başka bir adamız, 30'unda 40'ında falan. 70'lerde söylediğin durum var. Ama bugün yine senin de belirttiğin gibi bambaşka bir durum var. Orada o açılan makası, o farkı o kadar net görüyoruz ki. Bazen o eskiye bir öykünme var. Bazen yahu onlar eskide kaldı. Artık şuraya bir senkron durumu olsun. Lütfen buraya adapte ol gibi bir takım gelgitler yaşıyoruz. Bu da bizim artık belli bir yaşa geldiğimizin de göstergesi. Ama iyice ben olaya yani araştırmaya kalktığımda bu durumun son derece doğal olduğunu, tarihte de zaten hep böyle olduğunu görüyorum.
Neyi o doğal olan? Yani insanların 40 yaşında çalışmaya başlamaları mı?
Yok yani bir
yani
şeyler...
Kuşaklar arası çatışmalar
var. Çatışmalar var, değişmeler
ama bir
var.
Matematik var yani. Adam 25 yaşında, 22 yaşında ilk albümünü çıkarıyor. 25 yaşında bir kabarede görev alıyor ve üretmeye başlıyor. Ama bu çağın çocuk ve gençlerinde bu üretme yaşı gittikçe ileriye atılıyor. Ve bu o grupları da, o genç insanları da aslında mutsuz ediyor.
Şimdi bir şekilde alıcısı olduğu için bu es geçiliyor. Halbuki asıl olan kalitedir. Burada ciddi bir kalite olduğu için bu böyle. Ama bugün günümüzde internet ortamında falan incelediğiniz zaman çok da o tür bir kalitenin oluşmadığını görüyoruz.
Eda işaret ediyor. Sosyoloji programı yapmıyoruz, müzik programı yapıyoruz diyor. Son şarkıyı dinletelim. Yani son şarkıyı, programın son şarkısı yapmayalım. Ben öyle o tür denk getirmelere biraz takılıyorum yani. İlle evet. Böyle göze sokmamak lazım. Son şarkıyı programın ortasında dinletelim. Peki. Sonra başka bir şey dinletiriz. Selçuk Ural'ı konuşuyoruz Armonik Hikayeler'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'de. Şarkının ardından biz karşınızdayız.
belki de son gözyaşlarım. Elveda eski dostum, hoşça kal yorgun gönlüm. Bu benim belki de son sözüm. Elveda eski dostum, hoşça kal yorgun gönlüm. Bu benim belki de son sözüm. Son sözüm. Elveda eski dostum, hoşça kal yorgun gönlüm. Bu benim belki de son şarkı, son şarkı, son şarkı, son şarkı, son şarkı, son şarkı.
Şimdi nereden devam edelim?
Sinemada gözüktü. Çünkü dediğimiz gibi değişik bir fiziği vardı. Tam bir jön tipiydi zaten. Peki kim onunla birlikte sinemada o sahnede beyaz perdede göründü? Bir tanesi de Türkan Şoray'dır ki Türk sinemasının bir numarasıdır bence. Ve Filiz Akın.
O da bir numarası. Yani, zaten o bir numarayı paylaşan isimlerdir, evet, yani, bunlar değil hatta, mi? Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit.
Elbette.
Yani. Gülşen Bubikol. Hani hep o kare astiye. Bu öyle dört hanım, evet, ismi anar.
Dolayısıyla o kadar usta, bu kadar yeşil
çağ. Fatma Girik de var tabii, onu da
elbette
atlamayalım.
Bu kadar usta isimlerle yan yana gelmiş olması bir şekilde aktörlük yeteneğinin de olduğunu, ama daha sonra kendisi dört filmle sınırladı bunu. Çünkü asıl şeyi
müzik.
Yani, müzikti. Biraz o anlamda da doğru kararlar aldığını ben görüyorum. Yani zorlayabilirdi şansını, bir şekilde de değerlendirilirdi zaten. Dönemi itibariyle o kadar çok film çekiliyordu ki Selçuk Unar'ı görebilirdi.
Yani kendini gerçekçi tartan bir isim.
Mesela ben buna çok takılırım. Mesela bir sanatçı mesela farklı bir yöne doğru gidebilir. Bu son derece doğal ve hakkıdır. Ama gittiği yer ciddi bir riski de beraberinde getirir. O riski üstesinden geliyorsa eğer zaten takdir edilir. Ama çok ciddi bir şeydir bu. Belki Selçuk Ural, ben o filmleri de seyrettim. Yani belli oranda kendini orada gördü. Ve aslında yani müzik menşeli olduğu için,
çıkışlı olduğu için,
onun için dolayısıyla müziği tercih ediyor.
Bir izleyici olarak nasıl buldun aktörlüğünü?
Bir kere şeyi dolduruyordu, yani beyaz perdeyi dolduruyordu görüntüsüyle, ama mesela rol anlamında bence belli noktaya kadar geldi, çünkü çok ustalarla yan yana ister istemez
bir fark görünüyor diyorsun.
Fark görünüyordu, evet. Gözlemim bu yönde.
Tamam, çok gerçekçi ve adil bir gözlem yaptın. Objektif bir gözlem yaptın. Yani illa her gördüğümüzü çok örnek zorunda değiliz. Gördüğümüzü
mesela müthiş bir şarkıcı olduğunu söylüyoruz zaten.
Tabii, onun için burada 30 dakika boyunca konuşuyoruz. Elbette. Ama sinemada da durum bu diyorsun. Sana rüya diyemem. Dinletelim Selçuk Ural'dan. Ondan sonra artık sözümüzü toparlamak için tekrar karşısında olalım dinleyicilerimizin. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'de Armonik Hikayeler'de Selçuk Ural'ı konuşuyoruz. Sana rüya diyememi dinletelim Selçuk Ural'dan. Ardından yine karşınızda olacağız veda için.
Sana rüya diyemem, senden uyanamam ki. Sana rüya diyemem, senden uyanamam ki. Nerede olursan ol, seninleyim ben sanki. Nerede olursan ol, seninleyim ben sanki. Bulutlu güneşimsin, sevgilimsin, benimsin. Bulutlu güneşimsin, sevgilimsin, benimsin. Yaz yağmurum, kış gülüm, neşemsin, kederimsin. Yaz yağmurum, kış gülüm, neşemsin, kederimsin.
Toparlıyoruz cümlelerimizi Özkan. Senin çıkardığın notlarla ben bir cümle kurayım. Sen evet, sonra devam ettir. 97 Temmuz'unda işletmeciliğe başlıyor. Böyle evet, ticari alana geçiyor. 98 Ağustos'unda eski şarkılarını bir albümde topluyor ve yine senin cümlen ama beklediği ilgiyi bulamadı diyorsun. Bunun cevabını birazdan alalım. 97'de Şahin Özel Plakçılık'tan Nostalji albüm çıkarıyor. Universal'den 2001'de çıkarıyor. Aslında o derlemelerini toparlamaya çalışıyor. İsviçre, Almanya gibi ülkelerde konserler veriyor. Altın Kelebek ödülleri alıyor. Müzik hayatı dışında programın başında sen de vurgulamıştın. Zamanını tenis ve sporla geçiriyor. Tenis sporunda kupaları da mevcut diyorsun. Kapanış cümleleri olarak neler söylersin?
Şöyle söyleyelim, ciddi bir müzikal yaşamı, uzun yıllar süren bir yaşamı. Tabii ki yaş ilerledikçe belli noktaya geldiği zaman bütün sanatçılarda gördüğümüz gibi çoğu böyle bir şeyi tercih eder. Bir toplama albümü söz konusu. Hı hı. Yani ürettiklerini tekrar yeniden, bazıları yeniden seslendirerek.
Toplama demeyelim de derleme diyelim. Çünkü toplama Türkçemizde böyle hani sağdan soldan denk getirilen bir şey gibi oluyor. Derleme.
Anladım. Diyelim. Derleme albümünü yapıyor ve bir şekilde yeniden kendini hatırlatıyor. Belki de son imzası olarak onu çıkarırlar. Birçok sanatçı bunu yapar. Dolayısıyla tabii ki yaş gene belli bir noktada olduğu için işte ticaretle uğraşması, farklı yerlerde görevler alması. İşte geride 3 tane long play, yani uzun çalar kalmış. 3 adet kaset ve CD'si var ve 30'dan fazla 45 ile Türk müzik tarihinde bir sayfa Selçuk Uran.
Evet, bir sayfa.
Bir sayfa.
O sayfa olduğu için biz de bugün Selçuk Uran'a ayırdık 30 dakikayı. Sevgili dinleyiciler, Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen ve ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunarak veda ediyoruz. Biz bu cümleleri kurarken zaten Eda fonda son şarkıyı veriyor. Selçuk Ural imzalı. Güle güle sana, yolun açık olsun. Güle güle sana, seni Tanrı korusun. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle alasmadık.
Yağmur hiç dinmiyor. Her damla keder. Sanki sensiz gün bitmiyor. Bu kader benim sanki.
Hikayeler. Armonik Hikayeler.